Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kalbin Sesi Erkam Radyo'nun kıymetli dinleyenleri, Fıkıh Saati programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Efendim, her zamanki gibi daimi konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Her birinizi kemal, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Değerli hocam, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, sağ olun. Siz de iyisiniz.
Elhamdülillah, bizler de iyiyiz. Sağlığınıza duacıyız.
Allah daha iyi olsun inşallah.
Allah razı olsun hocam. Hocam, geçen hafta kaldığımız yerden aynı şekilde devam ediyoruz. Müsaadenizle ilk sorumla başlıyorum.
Buyurun.
Adeti bitmeden Mekke'den ayrılmak zorunda kalan kadın bu haliyle ziyaret veya umre tavafını yapabilir mi?
Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi umre tavafının vakti yok. Bir defa önce şunu söyleyelim. Bir kimse adetliyken Kabe'ye tavaf edemez. Bu yasaktır.
Yasaktır.
Hazreti Ayşe validemiz peygamberimizle beraber hacca gittiklerinde tabii önce umre için ihrama girmişlerdi. Efendim adet oldu ve üzüldü. Peygamber Efendimiz'e söyledi, durumunu anlattı. Peygamber Efendimiz dedi ki tavaf dışında her şeyi yapabilirsin. Yani tavaf yaptırmadı. Hazreti Ayşe temizlendikten sonra haccını yaptı, ihrama girdi. Efendim ve hac bittikten sonra da umre yaptı. Ha, bu bizim önümüze bir delildir. Umre için bir vakit yok. Önce onu söyleyelim. Dolayısıyla hanımefendi umreye gittiği zaman eğer tavafını yapamamışsa, umre tavafını yapamamışsa o takdirde bekler. Tavafını yapar temizlenince. Tabii bu haçta biraz sıkıntı olabiliyor. Çünkü haçta mutlaka Arafa'dan sonraki bir gün tavaf etmesi lazım. Arafa'dan Arife gün veya daha öncesinde tavaf geçerli değil.
Geçerli değil.
Şimdi Arafat'tan indiler, adet oldu. Veya öncesinde adet oldu, temizlenmedi. Bir, bekleyecek. Temizlenmeyi bekleyecek. Temizlendikten sonra kusunu yapacak, tavafını yapacak. Bu bir. Ancak eğer kafile dönüyorsa ve o kadın orada yalnız kalacaksa, geriye geciktirme veya daha sonraya bırakma şansı yoksa bu kadın, o zaman farklı görüşler ortaya atılıyor. Hanefi mezhebine göre deniliyor ki bu kadın bir gusül yapacak. Gidecek, Kabe'yi tavaf edecek ve bir büyük baş hayvan kurban edecek. Diyor. Bu Hanefi mezhebinde. Çünkü Hanefi mezhebi bu vaziyetteyken, ki adet halinde olan kadın abdestsizdir, abdestsiz olarak Kabe'yi tavaf mümkündür Hanefi mezhebinde. Ama diğer mezheplerde bu mümkün değil. Yani abdestli değilse Kabe'ye giremez. Hiçbir şekilde tavaf edemez Kabe-i Muazzama'yı. Dolayısıyla mutlaka o mezheplerde, hani Şafii'de mesela, beklemesi lazım. Aksi takdirde mümkün olmaz. Bazı böyle zayıf rivayetler var diğer bazı mezhep. Mesela Maliki mezhebine göre farklı bir rivayet var. Bazı Hanbeli alimlerine göre farklı rivayetler var ama demin söylediğim gibi Hanefi ve Şafii mezhebindeki hüküm bu. Yani bu özellikle dediğim gibi hac tavafıyla ilgili bu problem yaşanır. Evet. Başına bu hal gelen kişi mesela şunu yapmalıdır. Gerçi ben 10 senedir hacca gitmedim ve organizasyonunda bulunmadım ama öncesinde defaatle organizasyonunda bulunduk Diyanet İşleri Başkanlığı'nın. Evet. Ve orada bu durumda olan hanımlar için kendisi ve refakatçisinin dönüş biletleri geciktirilebiliyordu. Mesela diyelim ki bayramdan iki gün önce adet olmuş. Kafile bayramın üçüncüsü gün gidecek. Bu da temizlenemiyor. Bu ne zamana temizleniyor? Bayramın sekizinci günü.
Evet.
Bunun bileti sekizinci güne aktarılıyor. Dönüş anladım. Bileti. Ve orada tabii bunlara sahip çıkılıyor. Bu imkan var.
Tanınıyor.
Tanınıyor. Dolayısıyla birinci derecede bu imkan değerlendirilmeli. Bunun mümkün olmaması durumunda demin ki verdiği o ceza, yani büyük baş hayvan keserek, evet, guslederek tavafını yapması şeklinde.
İkinci alternatif de o yönde. Hocam bir diğer soru, sezaryen yöntemiyle doğumun dini hükmü nedir denmiş.
Şimdi normalde Cenab-ı Hak insanı bir fıtrat üzere yaratmış. Ve o vücuda da bir takım organlar vermiş.
Evet.
Ve bu organlara da görevler vermiş. Nefesi burundan alırız, ağızdan alırız, gözden almayız. Yediğimiz lokmayı ağzımızdan yutarız. Gözümüzden, burnumuzdan yutmayız. Her organın bir şey. Hamile kalma ve çocuk doğurma kadının belli organları vasıtasıyla oluyor.
Evet.
Yani işte rahim olacak. Rahim olmadan çocuk olmaz. Ve işte kadın yumurtalık olacak. O yumurtalık yumurta üretecek. O spermle birleşecek. Ve normal yollarla dışarı çıkacak. Ha, şimdi asıl olan bu. Dolayısıyla bu mümkünken başka yollara tevessül etmemek lazım.
Etmemek gerekiyor.
Ama bu mümkün olmayabiliyor. Bazı hastalıklar oluyor. Sıkıntılar oluyor. Çocuk ters geliyor. Doğum yapamıyor kadın. Yani mutlaka tıbben bu doğumun normal yolun dışında, yani sezeri yoluyla sonlandırılması gerekiyor. O zaman mecburen bu bir tedavi, bir yöntem, buna uyulacak. Ama böyle değil de keyfi olarak. Yani bu farklı sebepler, artık insanlar bunu hangi sebeplerden dolayı keyfi olarak sezeryana başvuruyorlar bilemem ben.
Evet.
Ama bu böyle yapıyorsa, din bunu haram kılıyor mu? Haram kıldığına dair bir elimizde bir şey yok.
Delil yok.
Delil yok. Ama en azından tıp bunu hoş görmüyor. Tıp hoş görmüyor. Yani normal haline bırakması lazım.
Yani herhangi bir hastalığı olmadığı takdirde sezaryen doğum biraz
hoş değil.
Hoş değil.
Doğru değil.
Doğru değil.
Ya bir defa bir fıtrata aykırı düşüyor. Bir de tıbben uygun bulunmuyor.
Kesinlikle.
Ama din bunu yasaklıyor mu? Yasaklayıcı bir hüküm yok bildiğimiz kadarıyla.
Eyvallah. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer soru, cep telefonu veya bilgisayar gibi cihazlardan Kur'an okurken abdestli olmak gerekir mi?
Şart değildir. Yani Kur'an-ı Kerim'e abdest ne zaman lazımdır? Kur'an-ı Kerim'e el sürerken lazımdır. Ama bu bilgisayarda olsun, efendim cep telefonunda olsun,
uygulamalarda
Kur'an-ı Kerim yok. Yani camın arkasında.
Evet, görsel bir şey var.
Görsel bir şey var. Dolayısıyla abdest olmak şart değil. Hatta ben biraz da espri yapardım. Efendim benim cep telefonumda Kur'an-ı Kerim yüklü. Ben onunla tuvalete girebilir miyim?
Evet, evet.
Canım, insanın kafasında, ezberinde de Kur'an-ı Kerimler var. Onunla giriyoruz da.
O zaman da girmesin.
Ben bu şekilde esprili cevap verdiğim olurdu. Yani bunlar Kur'an-ı Kerim sayılmaz. Dolayısıyla ve ezberden okunurken veya el dokunmadan bakarak okurken de abdest olma şartı yok.
Şartı yoktur.
Mesela Kur'an-ı Kerim karşıya koymuşsun, bakarak okuyorsun.
Hı hı.
Abdestin de yok. Bunun bir sakıncası yok.
Sadece fiziksel olarak dokunmak için abdest gerekiyor.
O arada gerekiyor.
Evet, anladım hocam. Hocam.
Ama tabii şu var. Elbette iyidir abdestliyken okumak Allah'ın kelamını.
Evet. Yani onu tabii, da bunun altını çizmek gerekiyor. Doğru.
Onu da ortaya koymamız lazım.
Evet, evet. Hocam, cüz dağıtılarak hatim yapılması mümkün müdür? Dağıtılan cüzlerin bir kısmının hatim duasından sonra okunmuş olması halinde hatim geçerli midir demiş.
Şimdi hatimin sevabını almak için hatim duası yapmak şart değil. Bu bir.
Hı hı.
İki, hatim yapmak için, ben hatim yaptım diyebilmek için kişinin Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan Nas'a kadar tamamını kendisinin okuması lazım.
Tek başına okuması gerekiyor.
Kendisinin okuması lazım. Yoksa 30 kişi Kur'an-ı Kerim'in birer cüzünü alıyor, okuyor. Bu 30 kişi o birer cüz okuyarak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmiş oluyor. Yani tabii bu şeylerin arkasında falan okunuyor, böyle cenazelerin arkasında falan okunuyor. Tabii her bir cüzü okuyan kişi okuduğu kısmın sevabını bağışlamış oluyor.
Aha.
O şekilde belki. Ama 30 kişi birer cüz okuyarak tek kişinin hatmi gibi bir hatim yapmış sayılmaz.
Yani Tek kişi olması gerekiyor hatam yapabilmesi için.
Tamamını kendisinin okuması gerekiyor. O hatim yaptım diyebilmesi için.
Anladım. Evet. Hocam, harfleri doğru telaffuz edemeyen kişi namaz kıldırabilir mi diye bir soru gelmiş.
Eğer kendisi o toplum içerisinde ondan daha iyi okuyabilen kişi varsa o zaman o iyi okuyanın kıldırması lazım. Şöyle bir kural var. Ümminin ümmiye imameti caizdir denir. Yani okuma yazması olmayan bir insanın okuma yazması olan bir insana imamlık yapması caizdir. Hı hı. Ama okuma yazması olan birisi varken okuma yazması olmayan kişi o topluma imamlık yapamaz.
Yapamaz.
Şimdi burada harfleri iyi çıkaramıyor. Ne kadar iyi çıkaramıyor?
Mahreçleri yok.
Yani hiç yok. Tamamen yanlış. Hı. Ama toplum içerisinde ondan iyisi var. O zaman o mahreçleri çıkaramayan yanlış okuma ihtimali olduğu için onun imamlık yapmaması lazım.
Yapmaması gerekiyor. Yaptığı takdirde hocam bu...
En azından durumu iyi olanın namazı olmaz.
Hmm, durumu iyi olanın namazı olmaz.
Olmaz çünkü o onun kıldırması gerekiyor.
Farkında ve onun kıldırması gerekiyordu. Hı. Evet, güzelmiş. Peki hocam kadınlara imamlık yapabilmesi doğru mudur, yapılabilir mi?
Yapılabilir. Ancak iyi midir, kötü müdür? Yapılmalı mıdır, yapılmamalı mıdır? Hanefi mezhebinde yapılmasa daha iyi olur. Yani kadınlara cemaat yaparak bir farz namazı kılsalar o namazı eda etmiş olurlar. Ama mekruh kabul edilir. Hmm. Hoş kabul edilmez.
Mekruh kabul edilir.
Ama şuna dikkat etmeleri lazım. Eğer hanımlar kendi aralarında cemaat yapıyorlarsa imam olacak olan hanım erkeklerde olduğu gibi öne geçmez.
Yan yana mı dururlar?
Ön safın içerisinde normal safı içinde durur.
Hmm.
Ama Şafii mezhebinde mesela bu kadınların cemaat yapmasının herhangi bir sakıncası yok. Cemaat yapıp namazlarını kılmaları mekruh değildir.
Hmm. Anladım. Zaten Şafii'lerde mekruh diye bir kavram yok herhalde.
Şimdi ama o isaet deniyor en azından.
Hmm. Ya o noktada da sıkıntı yok diyor, anladım. Hocam şimdi Hanefi imamın arkasında vitir kılan Şafii'lerin durumu nedir diye bir soru gelmiş aslında.
Şimdi Şafii mezhebinde vitir normalde 2+1'dir. Hani biz 3 rekat kılıyoruz ya. Şafii'ler 2 rekat kılar, selam verir, kalkar bir rekat daha kılar.
Hmm.
Yani 2+1 dediğim o.
Evet, evet.
Ha. Şimdi ama bu şart değildir, eftaldir. Hmm. Daha iyidir.
Daha iyidir.
O arada selam vermeden bizim Hanefilerin yaptığı gibi 3 rekat
da kılabilir.
Da kılabilir. Dolayısıyla
yani cemaat içerisinde bunu yapabiliyor değil mi hocam?
Yapabiliyor.
İkinci rekatta selam verip üçten devam edebiliyor.
Evet, yapabiliyor isterse. Ama en iyisi toplum, cemaatın ya uymak. Hmm. Zaten yasak değil, mümkün oluyor o.
Evet.
Yani 3 rekatı arada selam vermeden kılmak. Buna göre hareket etmesi daha iyi ama yapmıyor diyelim. Hmm. Mesela şunu yapıyorlar. İlk 2 rekatta nafile kılıyor adam belki kaza kılıyor.
Evet.
Ondan sonrasında vitir kılıyor.
Şeyi de gördüm hocam. Lafınızı böldüm, özür diliyorum. Teravih namazında misal 4 rekat kıldırıyor imam. Şafii olan kardeşler 2. rekatta selam veriyor.
Şimdi onlar demek ki kazaya niyet ediyorlar.
Ha, öyle bir durum söz konusu olabilir mi? Kazaya niyet edip.
Niyet edebilirler ona. Hatta kaza borçları varken nafile kılamazlar.
Hmm.
Kazaya niyet edebilirler. Veya nafile de niyet etse gece bitir. Gece namazı ya o. Gece namazlarında ikişer kılmak nafile daha faziletli. Hmm. Kabul edilir. Ondandır o.
Anladım, anladım. Yani bir insan mesela bir Hanefi nafile namaz kıldırıyor. Şafii arkasına geçti. O kaza niyetiyle kılabilir.
Kılabilir. Yani orada farz kılanın Şafii mezhebinde nafile kılana uyması caizdir.
Hmm.
Ama Hanefi mezhebine göre bu caiz değildir. Yani imamın halen cemaatten üstte olması lazım. Hmm. Halen üstte olması demek mesela özür sahibi olmaması imamın. Cemaat içerisinde özür sahibi varsa özür sahibi olan özür sahibi olmayanlara namaz kıldıramaz.
Hı hı.
Hanefi'de. Sonra nafile kılan, farz kılan uyamaz Hanefi mezhebinde. Hmm. Ama Şafii mezhebinde uyabilir.
Uyabilir, anladım.
Tabi bu vitirde Hanefi imama uyan kişi, şimdi Hanefiler ne yapıyoruz biz? Fatiha ve sure okuduktan sonra tekbir alıp kunut yapıyoruz.
Evet, üçüncü rekatta tekbir alıyoruz.
Yani Şafiilerde bu kunut şeyden sonra olur. Rükudan sonra. Hmm. Biz rükudan önce yapıyoruz.
Evet.
Ha, peki bu Şafii ne yapsın?
Evet, bir sıkıntı yaşar mı?
Yaşar mı? Yani imama uyabilir. Ona bir sakıncası
olur. Sakıncası yoktur diyorsunuz.
Ama isterse de imama uymaz. İşte içinden bir dua eder.
Eyvallah. Hocam, yanında emanet mal bulunan kişi o maldan yararlanabilir mi?
Eğer mal sahibi izin vermiyorsa, vermemişse yararlanamaz. O bir emanettir. Ondan yararlanması halinde bu gasp durumuna düşer. Ve o emanet olmaktan çıkar. Mazmun deriz biz ona. Yani o emanet malı kullanırken o mal telef olursa onu tazmin etmek zorunda olur. Tazmin etmek zorunda olur. Ama kullanmadan, herhangi bir suçu kusuru olmadan o emanet mal elinde telef olursa onu tazmin etmek zorunda değildir.
Değildir. Anladım hocam. Hocam, mirasla alakalı birkaç soru var. Onlara geçiyorum. İlk sorumuz, reddi miras var mı?
Şimdi miras, ölen kişinin bıraktığı mal.
Evet.
Bu malı kimlere ait olduğunu, yani ölenin bıraktığı malın kimlere ait olduğunu Kur'an-ı Kerim doğrudan ifade ediyor. Dolayısıyla mirasçıları insanlar tespit etmiyor. Veya mirastaki payları insanlar tespit etmiyor. Cenab-ı Hak doğrudan doğruya tespit ediyor. Şimdi bir kimse almayabilir. Yani babasından kalan mirastan pay almayabilir. Mesela diyelim ki kardeşler malı bölüşüyorlar, mirası. İşlerinde birisi hali vakti yerinde diyebilir ki, kardeşlerim ben istemiyorum.
Ben mirasına feragat ediyorum.
Feragat ediyorum. Siz
paylaşabilirsiniz.
Bunu diyebilir. O zaman o bunu diyen kişi yokmuş farz edilir ve bölüştürülür diğerler arasında. Buna bir engel yok. Tabii bizim şimdi örfte reddi miras denildiği zaman ölen kişinin borcu da var. Az çok malı da var.
Evet.
Ama borcu malından çok daha fazla. Mirasçılar ne yapıyor? Bunun tabii bir takım prosedürleri var. Mahkemeye veriyor. Bilmem ne diyor. Diyor ki biz bu ölen kişinin, murisin, malını da istemiyoruz, borcunu da istemiyoruz, yüklenmiyoruz. Bu şekilde başvuruyor ve mahkeme bunu kabul ediyor.
Evet.
Ve böyle olunca da onun borçları artık mirasçıları tarafından ödenmiyor ve malı da mirasçılarına kalmıyor. Ha, bunu yapmazsa, mirasçılar bunu yapmazsa ne olacak şimdi? Önce bu kişinin bıraktığı mirastan borçlar ödenecek.
Evet.
Borçlar ödenecek. Eğer bu miras borçları ödemeye yettiyse iş bitti. Borçları ödedi, geriye biraz da para mal kaldı. O geriye kalan mal mirasçılara bölüştürülür. Borçları karşılamadı. Bıraktığı mal. Ha. O bıraktığı mal borçlulara ödenir. Alacakları oranında o eldeki mal taksim edilir. Ve geriye kalan kısmı, mesela borcun bir kısmı ödenmedi.
Evet.
Mirasçılar isterlerse bunu kendileri öderler.
Babalarını. Ama isterlerse.
İsterlerse. Veya bir başkası onu kabullenebilir. Onun ki Resulullah zamanında bu olmuş. O borcu kabullenebilir. Ama böyle bir borcu kabullenen çıkmazsa Peygamberimizin hadisi var. Borçlunun borcu bana aittir diye. Evet. Yani devlet onu o zaman ödüyordu. Ama şimdi devlet ödüyor mu, ödemez herhalde, bilmiyorum.
Büyük ihtimalle ödemez. Hocam, bir de şey var. Şimdi kimler mirasçı olabilir? Sadece çocuklar mı olabilir, yoksa herhangi birisi onun mirasçı kılabilir mi şöyle, vefat eden kişi?
Yakın akraba. Kimdir yakın akraba? Mirastan payı olanlar, bir öncelikli olanlar var. Bunlara ashab-ı faraiz deriz biz.
Evet.
Yani mirastaki payları Kur'an ve sünnete belirlenenler.
Kimlerdir bunlar?
Bunlar işte annedir, babadır, dededir, efendim kız çocuklarıdır. Yeri geldiği zaman kardeşlerdir. Hı hı. Erkek kardeş olabilir, kız kardeş olabilir duruma göre. Bunlardır. Hı. Torundur. Hı. Kız torunlar. Bunun dışında bir de sonra sıra asabe dediğimiz ikinci bir grup vardır. Ona gelir. Bu asabe de ölene sadece erkekler vasıtasıyla akrabalık bağı olan. Hı. Mesela oğul, oğlun oğlu, oğlun oğlun oğlu. Hmm. Baba, babanın babası, onun babası. Hmm. Bunlara asab-ı feraz veya erkek kardeş. Bunlara asabe diyoruz. Asabe. Bazen kadınlar da erkeklerle beraber asabe olurlar. İkinci sırada bunlar vardır. Eğer bu birinci ve ikinci sırada hiç kimse yoksa akrabalarında, o zaman zevil erham dediğimiz diğer akrabalar gelir. Akrabalıktaki yakınlıklarına göre mirastan pay alırlar. Tabi bu teknik bir konu. Böyle kulaktan duyma şeylerle bilinmez.
Bilinmez, evet. Detaya inmek gerekiyor. Peki hocam, muris varisini mirastan mahrum edebilir mi?
Edemez. Yani bir kimse dedim ya demin önceki soruya cevap verirken, bu mirastaki payların ne kadar kime ait olduğu ve hangi oranlarda olduğunu Cenab-ı Hak takdir etmiş.
Evet.
Onu Kur'an-ı Kerim'de belirlemiş onu. Dolayısıyla Allah'ın verdiğini insanlar engel olamazlar. Ancak şu vardır. Ne zaman bir evlat babasıyla mirasçı olamaz? Babayı öldürürse.
Hmm.
Yani katil mirasçı olamaz. Bu bir. Bir de din ayrılığı varsa aralarında. Mesela baba Müslüman, oğul
gayrimüslim.
Gayrimüslim. Ha, bu durumda evlada geçmez. Hı. Onun dışında evlat hayırsızmış. Babasına bakmamış. Anasına bakmamış. Ben onu mirastan mahrum edeyim. Yok. Şimdi bir insan öldüğü zaman onun malındaki ilişiği kesilir. Ancak varsa borcu veya vasiyeti, o borç ve vasiyette geçerlidir onun, evet, maldaki mülkiyeti. Onların dışındaki kısımda geçerli değildir. Yani baba evladını veya evlat babasını neyse veya işte anne evladını mirastan mahrum etme hakkına sahip değil.
Sahip değildir. Peki hocam, çocuklar açısından bakıldığında çocuklar anne ve babalarının borçlarını ödemek zorunda mıdır?
Mecbur değiller. Mecbur değiller.
Mecbur değiller.
Ama ödemeleri iyidir. Çünkü o, hatta o borcu öderinceye kadar diyor bir hadis, o insanın ruhu muallakta kalır.
Hmm.
Bu anlamda hadis var. Dolayısıyla evlatlar imkanları nispetinde ödemeleri iyi olur.
Ödemeleri iyi olur.
Ama mecbur değiller.
Eyvallah hocam. Hocam birkaç namazla alakalı soru var. Tek başına münferit bir şekilde namaz kılan bir kimse sessiz okunması gereken namazlarda kıraati sesli yaparsa seyif secdesi geçerli midir?
Bu eğer olarak unutarak yaparsa seyif secdesi
kurtarır.
Kurtarır.
Bilerek yaparsa?
Bilerek yaparsa o zaman mekruhtur o. O zaman o namazı kaza etmesi veya iade etmesi vaciptir.
Hmm.
Çünkü vacibi terk etmiştir. Yani namazda gizli okunan yerlerde gizli okumak, İster cemaat olsun, ister münferit olsun veya açık okunan ya gizli okunması gereken yerleri açıktan okumak. Yani, veya açıktan okunması gereken yerleri cemaat halindeyken tabii gizli okumak o vacibi terk etme olur. Ama kişi kendi başına kılarken cemaatle kılındığında açıktan okunan yerlerde açıktan okuyabilir. Evet. Ama gizli de okuyabilir. Yani bir fark var. Mesela bazı sünnetlerde, mesela sabah namazının sünnetini açıktan okuyabilir kişi.
Ya okuyamaz yani şimdi. Mesela öğle namazı sessiz bir namaz. Farzını müferrit bir şekilde kılıyor.
Onu sesli okuyamaz.
Bir şekilde okuyamaz. Okuduğu takdirde de kazası gerekir.
Kasten okursa kazası vaciptir.
Vaciptir.
Ama unutarak okursa sevgi secdesi yapması gerekir.
Anladım hocam.
Sevgi secdesini de unutursa o zaman yapacağı bir şey yok.
Evet, eyvallah hocam. Hocam, sağlık personellerinin ya da hastaların üzerinde kan sıçramış elbiseyle namaz kılmaları caiz mi?
Şimdi bu biliyorsunuz iki türlü necaset var. Sıvı olanlar, katı olanlar.
Evet.
Necaset pislik demek.
Evet.
Sıvı olanı işte idrar gibi, kan gibi. Katı olan da dışkı gibi.
Hı hı.
Şimdi bu sıvı olan da avuç ayası kadar veya bundan azı, avuç ayasından daha azı namaza mani değil.
Sıvı olan da mı?
Sıvı olan da. Katı olan da aşağı yukarı bir 3-4 şey nedir? Evet, 4 gram.
Bir nohut tanesi kadar.
Yani o 4 bir miskal ağırlığında diye geçer. Bir miskal de 4 gramdır. O kadar. Dediği gibi bir nohut tanesi kadar olabilir. Bu kadarı ve bundan daha aşağısı namaza mani değil, daha fazlası namaza manidir. Şimdi şunu da diyenler, avuç ayası deyince ne anlayacağız?
Evet.
Şimdi bir şu parmakların dibinden geriye kalan kısım olarak.
Hmm. Avuç içi diyebilir miyiz buna yoksa?
Ha, avuç içi. Ha, denebilir. Bir de şunu da diyen var yalnız. Bu avuç içinden maksat şu avucun tam ortasındaki çukurluk var ya.
Hmm.
Ki o aşağı yukarı bir dirhem. Yani bir dirhem gümüş para vardı eskiden.
Evet.
O kadarı.
Anladım. Anladım.
O büyüklükte.
O yönde rivayet de var yani.
Tabii öyle görüşler de var. Evet. Dolayısıyla buna itina etmek lazım. Bu hasta bakıcılar olsun, doktorlar olsun. Üzerine kan sıçramış. Tabii o bir önlüktedir. Bu değiştirip evet. Namazlarını kılmalılar. Farklı yerlerde de olsa bir araya toplandığı zaman o miktara ulaşırsa namaza engel olur.
Eyvallah hocam. Hocam, cuma namazından sonra kılınan günümüzde zuhri ahir namazının hükmü nedir? Var mıdır zuhri ahir diye bir namaz?
Şimdi bizim kaynaklarımızda, yani kitapta ve sünnette, yani Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin uygulamalarında zuhri ahir diye bir namaz yok.
Hmm.
Bu daha sonraki dönemlerde ihdas edilmiş. Ve bu ihdas ediliş sebebi de cuma namazının kılınması hangi durumlardan geçerlidir, hangi durumlarda geçersizdir gibi tartışmalar var.
Evet.
Mesela bir şehirde bir tek camide mi cuma namazı kılınır, birden çok camide cuma namazı kılınabilir mi? Bu tartışılmış. Mesela Hanefi mezhebinde bir tek camide kılınır deniliyor idi evet. Daha önce. Mesela İmam Şafii eğer bir cami cemaat almıyorsa ikinci bir camide kılınabilir. Yani böyle görüş ayrılıkları var. Yani bu nereden kaynaklanıyor? Bir şehirde birden çok camide cuma namazı kılınabilir mi, kılınamaz mı?
Evet.
Kılınamaz dersek o takdirde kılıyorlar insanlar. Ne olacak bunların namazları? Demişler ki bu zuhru ahir diye bir namaz kılalım. O şeyden sonra cumanın son sünnetinden sonra kılalım. Eğer bizim kıldığımız cuma namazı geçerli ise o takdirde kıldığımız o zuhru ahil kazamız varsa kaza yerine geçer. Kazamız yoksa
nafile
yerine geçer. Eğer kıldığımız cuma namazı geçerli değilse o zaman o öğle namazı yerine geçer. Zaten zuhru ahir demek son öğle demek. Onun yerine geçer diye bu namazı ihdas etmişler.
Eyvallah.
Fakat şehirler büyümüş. Bu eskiden olduğu gibi bir şehrin ahalisi bir camide toplanamıyor.
Evet.
Şu İstanbul'u ele al. Belki binler de değil, on binlerce cami var. Bu kadar insan, 16 milyon insan. Bunları bir yere toplayıp da tek camide namaz kılmaları mümkün mü? Değil.
Değil.
Şimdi dolayısıyla birden çok camide cuma namazı kılmak gerekiyor ve kılınıyor. Ve deniliyor artık zamanımızda.
Zorunlu olarak.
Bu zorunludur zaten. Sonra üstelik bir şehirde ancak bir camide cuma kılınır, ikinci bir camide kılınamaz hükmü bir ayete, hadise de dayanmıyor.
Hı hı.
Peygamberimiz zamanında öyleymiş. Bir camide kılmış ama o zaman Medine ahalisini alıyormuş o cami. Üstelik Peygamber Efendimiz cuma namazı kıldırırken başka camiye kim niye gitsin ki?
Aynen.
Yani böyle bakış açılarla zamanımızda gerek yok deniliyor.
Eyvallah, eyvallah hocam. Hocam vaktimizin sonuna doğru geliyoruz. Son bir sorumuz kaldı. O da şöyle, bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'de ve'mur ehleke bis salati festabir aleyha. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et.
Evet. Bu teşvik ediliyor.
Emret diyor.
Emrediliyor.
Emret diyor. Ehil kimdir? Aile efradıdır. Ve işte hadis var. Kullukum ra'in ve kullukum mesulun an ra'iyeti. Yani hepiniz siz yönetici durumda olanlar, çobansınız, hepiniz mahiyetinizdekinden sorumlusunuz diye. Dolayısıyla bir evin aile reisi çocuklarına ve eşine emri bil maruf dediğimiz iyi şeyleri telkin etmesi, kötü şeylerden uzaklaştırmaya çalışması öncelikli gerekir. Başkasından önce. Şimdi tabii ne yapabilir? Çocuklar küçükken onları bir defa eğitecek. Kendisi uygulayarak onlara örnek olacak. Yani namaz kılan bir ailenin içerisinde çocuğun yetiştiği belli olacak. Ve söyleyecek, anlatacak da. Yani hadis var yine. Çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emredin. 10 yaşına geldiklerinde zorlayın gibi. Ha şimdi bir erkek hanımına bu telkinatta bulunması lazım. Çünkü o aile reisi olarak muhataptır o. Ama yapacağı ona telkindir, uyarmaktır. Onun dışında yapabileceği başka bir şey yoktur.
Yani şiddet
uygulayamaz. Ha, şimdi veya koca namaz kılmıyor, kadın kılıyor. Kadın kocasını uyarabilir. Ama o da ondan öteye geçemez. Bütün bunlara rağmen eğer eş namaz kılmıyorsa diğer eşin bundan sorumlu olmaz. Ama görevini yapmazsa eğer o zaman görevini yapmadığı için sorumlu olur.
Eyvallah. Hocam gönlünüze sağlık. Teşekkür ediyoruz. Değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun. Allah'a emanet olun efendim.